çok konuyu sormadık diye kimse de söylemedi bize gerçekleri. Gerçekleri.
Anlatsalar dinlerdik belki biz de bilmediklerimizi.
Herkese merhaba, ben Reha.
Merhaba, ben de Didem. Bildiğimiz kadarını anlattığımız podcast yayınımız...
Bize öğretmediler, yayında. Yayında. Herkese merhaba, ben Reha.
Merhaba, ben Didem.
Şu anda neden bu iki kişi mikrofonun başında sizlere konuşma kararı aldı kısmı ile ilgili ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Ben radyocuyum, yayıncıyım. Ufak nacizane şiir ve deneme yazılarım da olsa bunun yanı sıra kurumsal bir arkadaşım. Geçmişimiz çok eskiye dayanır. Birazdan muhakkak kendisi de bahsedecektir.
Yaklaşık bir ay ve üçüncü görüşmemizin sonucunda podcast yapmaya karar verdik Reha'cığım.
Evet, tanıştıktan sonra neden yapmıyoruz ki dedik. Sonra pek çok konuda tartıştığımızı, tartışırken anlaşamadığımızı ama uzlaştığımızı fark ettik. Belki sizlere de faydamız olur diyerek bu bilgilerimizi neden paylaşmayalım düşüncesiyle birlikte mikrofon başındayız. Henüz anlaşamadık. Mesela podcast'in ismi konusunda bize öğretilmeyenler mi yoksa bize öğretmediler ki kısmı ile ilgili olarak bir tartışmamızı sürdürüyoruz. Sanırım ikinci bölümde bunun kararını vermiş olacağız. Pek çok konuyu konuşacağız. Benim işim konuşmak olduğu için ve sabaha kadar boş yapabilecek bir karakter olduğum için ortak noktalarımızı keşfettik mesela. İkimiz de yengeçiz ve ikimiz de 13 sene içerisinde başarısız ilişkilerin sahibiyiz.
Tabii aslında şöyle, sen 35 yaşındasın, ben 50 yaşındayım. Sen 13 seneye 4 tane değil mi başarısız ilişki yerleştirmişsin diyeyim ve devirmişsin.
Evet, şu an yani güldüğüme bakmayın ama gerçekten bunu başarabildim. Bu da önemli bir durum.
Bunu biraz konuşacağız zaten. Yani bu konuda senden daha iyi kimse anlatamaz herhalde. Ama ben de hani 13 sene kısmındaki ortak noktamızı söyleyeyim. Ben de 13 yıllık bir evliliği devirmiş durumdayım. Gerçi 17 sene önce bitti bu evliliğim. Ama tabii daha sonrasında da benim de birçok tanık olduğum birçok ilişki var. Kendi ilişkilerim oldu. Ve karar verdik ki aslında sen erkek olarak, ben kadın olarak başarısız ilişkiler başlığı altında ama aslında aşkın gölge oyunları dediğimiz kısımda nasıl farklı yönlerden bakıyoruz, nasıl anlaşamadığımız konusunda anlaşacak mıyız bakalım podcast ortamında diye karar verdik.
İki tane yengeç bir araya geldiği zaman ilişki konuşmaması zaten imkansız. Bütün soruları yanıtlayacağız diye bir kuralımız yok. Çünkü hala biz de soruyoruz, sorgulamaya da devam ediyoruz. Ama ben sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu başarılı ilişki, madem başarısız ilişkilerde ortak noktalarımız var yıl olarak da olsa ama başarılı ilişki ne?
Bir kere ben şu başarılı ilişki tanımına yekten karşıyım. Çünkü başarı dediğimiz şey bizim toplumda ne demek? Yani ortada bir amaç vardır, bir prosesi vardır. İşte herkes o amaca hizmet eder. Eğer o süreç böyle hatasız bir şekilde tanımlanıyorsa ve bitiyorsa... ...tamam o zaman bu başarılı bir iştir dersin değil mi? Biz bu işi tamamladık dersin. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Şimdi 20 senelik evli bir çift. Evlilerinde alyansları da var. İşte evlilik cüzdanları zaten var. Belki çocukları var veya yok, önemli değil. Baktığın zaman evet, onların çok güzel başarılı bir ilişkisi var diyoruz. Biz bunu kim söylüyor? Toplum söylüyor. Bana göre bazı insanlar var ki gerçekten ilişkiye uygun değiller. Yani yapı olarak uygun. Mesela belki sen yapı olarak ilişkiye uygun olmayanlar grubunda kümesinde olabilirsin.
Olabilir yani. Çünkü şöyle bir durum olabiliyor mu? Toplum demişken kurumsal bir bakış açısı gelişmiş gibi ilişkilere. Sanki başarılı ilişki ya da roller var, modeller var. Bunlar olursa ne kadar güzel çift. Bunlar varsa bu toksit bir çift. Ya benim aşkım seni neden ilgilendiriyor sorusunu ben hep sorarım mesela. Sana göre bu ideal ilişki kısmı ile ilgili daha derinlemesine konuşacak olursak toplumun başarılı ilişkiler konusunda bir etkisi var mı?
%100 var. Çünkü biz toplumda hani hatta bunun şarkısı bile var ya, hani böyle işte hani evli mutlu çocuklu.
Mutlu çocuklu.
Aynen öyle. Yani işte hani biri evliyse, çocuğu varsa, hatta biz seninle konuşmuştuk hatırlıyor musun? Devlet başkanları niye hepsi evli demiştik. Dolayısıyla hani böyle birinin tam ve bütün olabilmesi için, yani makul bir birey olarak addedilebilmesi için mutlaka karşı cinsle sürdürülmüş, güzel, problemsiz bir ilişkisinin olması. Hatta mümkünse evli olması, hatta mümkünse uzun yıllardır evli olması, hatta mümkünse tek evli olması. Yani daha önce hiç evlenmemiş gelmiş olması, bir kere evlenmiş olması ve sürdürmesi.
İki çocuk da idealmiş.
Biraz tartışmalı biliyorsun. Yani ideali 3 olarak söyleniyor.
Tabii yani normlara göre değişiyor bu. Ama politikacılar gibi yaşamak zorunda mıyız o zaman? Yani hayatımızı sunuyor muyuz, yaşıyor muyuz?
Nefes alıyor muyuz, yaşıyor muyuz diye sormak lazım. Ama istersen şunu önce tamamlayayım mı şu başarılı ilişki mevzusunu? Böyle. Ya ben şöyle bakıyorum Reha. Yani bana göre başarılı ilişki demek, yani adı var olan, içinde kadının ya da erkeğin aslında her gün kendisini sorguladığı, yani ben niye böyleyim, ben neden işte yine akşamleyin eve gitmek zorundayım, yatağından mutsuz kalkan yahut da akşam eve gitmek istemeyen bir ilişkinin içerisinde var olup ama dışarıdan bakıldığı zaman bir ilişkiye sahip olan kişi bana göre başarılı bir ilişki yürütmüyordur. Bence bunu hiç kimse başarılı adletmemeli. Bana göre başarılı demek, evet, iki kişi, iki karşı cins bir araya gelmişlerdir. Bir şeyler hissetmişlerdir. Sonra bu bir ilişkiye dönmüştür. Bir romantizme dönmüştür. Hatta mümkünse bir aşka dönmüştür. Çok keyif almışlardır. Belirli bir süre devam etmişlerdir. Yani bu süre bir yılda olabilir, 3 ayda olabilir, 30 yılda olabilir. Yani bunun hiçbir süresi yok. Ama zaman içerisinde çiftler farklı yerlere evrilmişlerdir. Ve bu evrilmeden kaynaklı olarak da zaman içerisinde birlikte keyif aldıkları konular, zaman dilimleri farklılaşmıştır. Ve artık ayrılma kararı almışlardır. Ama önemli olan şey burada o ayrılma kararını öyle kırmadan, dökmeden, bağırmadan, çağırmadan, birbirine hakaret etmeden, evet artık biz bir arada, çift olarak ama bir arada olmak bizim için iyi ve sağlıklı değil diyebiliyorlarsa, bana göre onlar başarılı bir ilişkiyi yürütmüşlerdir ve tamamlamışlardır. Ama öte yandan mutsuz, her gün hırgür yahut da gerçekten işin içine bir de sadakatsizliğin girdiği, hani bu aşkın gölge oyunları diye konuştuk, evet. Ya aslında kimsenin gerçek olmadığı, herkesin bir gölge gibi o ilişkinin içerisinde var olduğu bir ilişki modeli bana göre en büyük başarısız ilişki modelidir. Dolayısıyla biz bence görüntüde bakıldığı zaman mış gibi görünen bir ilişkiye sahip olan kişilere başarılı ilişki diyoruz. Ama birey mesela, ki ben bence sen buna uygunsun. Ya uygun değil yapı olarak. Yani geç kalkıyor, evinde belirli bir düzeni var, o düzenin bozulmasını istemiyor. Ya da uzun süre bir insanla beraberken sıkılabiliyor. Bu kişi ilişkiye uygun değilse bana göre başarılı bir ilişki yürütme konusunda, yani daha doğrusu bir ilişkiye girmeme konusunda son derece başarılı. Çünkü kendini biliyor, kendini tanıyor. Başkasını da aşağıya çekmiyor, kendini de mutsuz etmiyor. Bir kere bu kavramın değişmesi gerektiğine çok inanıyorum. Kişi mutlu mu? Yalnız da olabilir. Hiç kimseyle de beraber olmamış olabilir. Ya da beraberlikleri yaşanmıştır, güzeldir ama kısa sürmüştür. Bu kişi de başarılıdır. Gerçi şimdi ben böyle konuşuyorum da aslında bunu üstadına sormak lazım.
Bilir kişi raporu veriyorum.
Bilir kişiye soralım.
Şu anda.
Şimdi sen başarısız ilişkiler konusunda, yani bu tırnak içinde herkesin kabul ettiği anlamdakinden bahsediyorum, nasıl bu kadar başarılı olabiliyorsun?
Ben biraz şöyle düşünüyorum. Anlattığın kadarıyla ilişkilerim başarısız ama başarılı aşklarım varmış. İkiye böldüm. Senin anlattıklarından zihnimde sadece bu ikisi canlandı. Evet, başarısız ilişkilerin sahibiyim. Gerçekten ortada bir başarısız ilişki varsa beni örnek ve rol model olarak koyabilirler. Çünkü çok aşık hissetmeyi hep çok sevdim. Yani aşık oldum, ayrıldıktan sonra üzünlendim, depresyona girdim vesaire. Ama insanlar kendini başarılı bir ilişki yaşamaya, sanki hayatında biri yokken başarısız olacakmış ya da o ideal insan toplumun başarılı dediği durumdan uzak kalacakmış gibi o kadar çok hissediyor ki herkes. Örnek veriyorum, ben mesela ilişkilerimden sonra hemen bir ay sonra biriyle dating diyor gençler ya da bizim zamanımızda çıkma teklifi. Yani birine bir şey hissetmem bile uzun zaman almıştır. Çünkü hissettiğim durumdan çabuk uzaklaşamamışımdır. Şimdi bakıyorum herkese, işte bu sürelerden bahsettin ya, ya dur yeni ayrıldık, hemen diğer gün başarılı bir ilişkiye kendini nasıl kodlayabilirsin? Zaten başarısızsın ama diğer maça çıkmak için de bir antrenman, bir dinlenme vesaire gibi. İşte ben biraz futbolu seviyorum ve örnekleme çok yapabilirim arkadaşlar. Biraz insanın kendini de dinlemesi gereken bir süre olabilir gibi geliyor. Bu başarılı ilişkilerin mesela bir süresi falan var mı?
Bence yok. Yani net cevap bu. Çünkü önemli olan o süre değil de birlikte geçirdiğin zamanın hazzı çok önemli. Yani birlikte ne kadar keyif alabiliyorsun yahut da tekrar onunla buluşmak için ne kadar daha hala heyecanını koruyabiliyorsun. Bence bunun bir süresi yok. Bir de hani ideal ilişkiyi de konuşalım derim ben.
Olur.
Yani ideal ilişki ne demek? Ne demek sence ideal ilişki?
Benim bütün ilişkilerim ideal ilişkiydi. Gerçekten mesela hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İdeal bir ilişki yaşattılar bana. Sonu mutlu bitiyor mu bilmiyorum. Zaten biten bir şeyin mutlu mudur onu da bilemiyoruz tabii. Ama sonsuza dek beraber olmak diye bir şey yok ki hayatta. Dönem dönem hepimizin hayatında pek çok yaşadığı arkadaşlıklar, aşklar olmuş ve duygu durumları değişmiş olabilir. Her yaşımızda başka düşünmeye başladığımız ve zihnimizin içinde evrim geçirdiğimiz bir durum mevcut. Mesela aşk bir defa olur goy goyunu hiç sevmiyorum ben. Yani insan bir kez aşık olur. Ya ne kadar saçma bir şey. Dünyanın en güzel hissini niye bir kere de kendimi sınırlayayım? Aşk için yaşıyorum falan gibi bir edebiyat da parçalamıyorum ama aşk her defasında farklı hissettirir. O yüzden biri diğerinin aynısı değil. Sürekli kendini yenileyebilir. İdeal ilişki kavramına ben katılmıyorum. Olamaz. Çünkü herkes farklıyken, her aşk farklıyken nasıl bunun ortak noktasını bulalım ki?
Bir de şey yok mu? Mesela galiba o Cemal Süreyya'nın öyle bir şiiri vardı. Hani böyle bütün yaşlarını bir masanın etrafına topluyor. Çok güzeldi. Hatırlıyor musun o şiiri? Ve oradaki hiç kimse de hiç kimseyi tanımıyor. Yani 30'unda, 40'ında, 50'sinde. Ve hepsi birbirine aslında hem hak veriyor hem birbirini sorguluyor. Aşk da biraz böyle değil mi? Yani her ilişkinde aslında sen başka bir rehasın. Yani şunu söyleyebilir misin ki ben bütün ilişkilerimde hep aynıydım. Herkese hayır, aynı davrandım. Aynı hissettim.
Bu sahtekarlık gibi geliyor bana. Yani eğer herkese aynı davranabilecek bir bireysen, yani A kişisi, B kişisi, C kişisi, herkese aynıydım. Benim ilişkide altın kurallarım vardı, kırmızı çizgilerim vardı. Hayır, aşık hissettiğim her seferinde de değişken bir bukalemon gibi değil ama o ruh haline büründüğüm, hiç yaşamadığım pek çok şey fark ettiğim ve kendimde de bir şeyi keşfettiğim ana şahitlik ettim. O yüzden başarısız ilişkiler yaşadım ama başarılı aşklarım vardı.
Ben şeye çok inanırım, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Aslında bir ilişkide insan daha çok kendini tanımıyor mu? Yani her ilişkiden çıktığında, mesela ben bunu sana sorabilirim. Başarısız ilişkiler konusunda bir guru olduğun için.
Bu podcast'te şeyden korkacağım. Ben sana bunu sorabilirim dediğin anda herhalde Allah'ım ne geliyor diye böyle kendi içimde şey yapacağım.
Merak
yani.
Etme, bilmediğin hiçbir peki yerden sormayacağım Reha'cığım. Sen bu konuda bir ansiklopedi yazabilecek kadar tecrübelisin.
Estağfurullah, üstadlarımızın izinden gidiyoruz diyelim.
Şunu kastediyorum. Yani mesela sen kendini tanımıyor musun? Mesela çıkıyorsun o ilişkiden, bitiyor. Yani kavgalı dövüşlü bitiyor ya da medenice, ki çok azı bence medenice bitiyor. Çoğunlukla yolda görünce kafamızı çeviriyoruz değil mi? Görünmezlikten geliyoruz. Her ilişkide sen farklı bir reha yönünü görüyor musun?
Evet. Yani bunu özellikle son ilişkimde de çok yaşadım. Oha ben nasıl biriymişim falan dedim. Hiç yapmadığım, tahmin etmediğim şeyleri kendimde yapar buldum. Hepsi birbirinden farklı oluyor.
Biraz şöyle oluyor mu? Mesela hani biz dedik ya aşkın gölge oyunları dedik. Aslında hepimizin bir gölge tarafı var değil mi? Yani bir bilmediğimiz, fark etmediğimiz, altta yatan. Mesela ben bunu öfkede çok şey yaparım, fark ederim. Mesela bir anda biri öfkelenir. Ve deriz ki biz ya aslında çok sakin biriydi. Ya ne oldu birden böyle hiç beklemediğimiz bir tepkiyi verdi. Halbuki o kişinin öfke kontrol problemi vardır çoğunlukla. Hepsi için bunu söylüyorum.
Kendini bile keşfetmemiş olabilir.
Kendini keşfetmediğin tarafların, onu kastediyorum. Aslında o ilişkide sen az önce söyledin ya, oradan aklıma geldi. Mesela ne kadar kıskanç olduğunu veyahut da ne kadar ketum olduğunu. Aslında ne kadar işte senin az önce söylediğin gibi müşkül pesent olduğunu ya da tembel olduğunu ya da ne bileyim ağırkanlı olduğunu. İşte ne bileyim ben de ne kadar titiz olduğumu, ne kadar kontrolcü olduğumu. Bir başkası ne bileyim aslında çok beceriklidir. Çok güzel yemek yaptığının farkında bile değildir ama işte sırf sevgilisine güzel bir sofra hazırlayabilmek adına öyle bir yeteneği ortaya çıkmıştır gibi gibi bir sürü şey çoğaltabiliriz. Aslında ilişkide biraz da kendimizi aynı tutmuş olmuyor muyuz?
Ya da kendimizi bulmuş oluyoruz.
Doğru.
Yani kendimizi izlemek genelde de bu mutlu bir ilişkinin içinde değil, bir ilişki bittikten sonra ortaya çıkan ve kendini keşfettiğin bir yön oluyor. Neleri yaptığın ya da neleri yapamadığınla ilgili farkındalıklar yaratıyor ve ne yapmak istemediğini öğretiyor. Muhakkak yani her seferinde yapmaman gereken ya da olmamasını istediklerine karar veriyorsun. Ama aşkın güzel yanı zaten olabilecek bir planlama dahilinde değil. Eğer hayatında her şeyi sınırlarsan yeniden aşık olamazsın. Ama neye aşık olmayacağını öğreniyorsun belki de. İyi hissetme hali çok önemlidir ve özeldir ya. Aşk güzel bir pazar kahvaltısı gibi. Uzun süren, önce hazırlanan, sonra oturulan, üstüne kahveler içilen. Eğer böyle hissettiriyorsa tamamı güzeldir. Acele bir pazartesi kahveyi aldım, gittim ilişkileri toksit ilişkiler ama güzel bir pazar kahvaltısının önemini yaşayarak,
hatta
hissederek.
Hatta böyle bir Van kahvaltısı gibi ve çeşitliliği
tabii,
çok oldu.
Çeşitliliği çok, rengarenk işte acı sosu da var, en güzel peyniri de var. Sevmediğin lezzetler de var ama tadına bak diye zorlanan anlar da var. Önemli olan o sofranın ve o pazar gününün güzel geçmesi ya. İyisi, kötüsü, sevdiğin tatlısı, sevmediğin acı çayı. Bilmiyorum. Dilerim hayatınızda pazartesi sabahı zorla içilen kahve ve tostla yaptığınız aşklar değil, uzun pazar kahvaltısı gibi hissede hissede her şeyin tadına vara vara yaşamak olabilir.
Şimdi sen bu kahvaltıyı örneğini verirken, çok da güzel bir örnek, aklıma bir şey geldi. Şimdi sen böyle bir kahvaltıyı yaptığın yeri asla unutmazsın değil mi?
Yok, hayır.
Tabii. Yani muhtemelen işte mevsimini de unutmazsın. Tarihini unutabilirsin ama hani mevsimini de unutmazsın.
Evet, mevsimini de unutmam, yerini de unutmam.
Yerini de unutmazsın.
Hatta tarihini de hatırlarım. Yani tarihini özel zamanları hatırlarım.
Tamam. Peki şimdi benim ilişkilerle ilgili erkeklerde merak ettiğim bir şey var. Bu tarihleri bir unutuyorsunuz ya siz, yani özel tarihleri. Şimdi sen yani, hangi takımlısın? Yani sana bir şey soracağım.
Galatasaraylıyım.
Galatasaraylısın. Tamam, güzel, ben de Galatasaraylıyım ama bütün takımları seviyoruz. O ayrı. Mesela Galatasaray ile ilgili seni en mutlu ettiği tarihi ve seni en mutsuz ettiği tarihi, yani takımından bahsediyorum, hatırlıyor musun?
Tabii. 6 Kasım 2002 ve Mayıs 2000. Yani birinde UEFA Kupası, birinde Fenerbahçe'den 6 yediğimiz tarih.
Bunu asla unutmuyorsun.
Unutulabilecek bir durum değil.
Peki ama bir kız arkadaşının mesela bir doğum günü, genelde doğum günleri unutulmuyor da, yani mesela ilk beraberliğe başladığınız tarihi hatırlamakta sen de zorlanıyorsun değil mi? Hatta işte biz genelde şunu sorarız. İşte ilk buluştuğumda üzerimde hangi kıyafet vardı? İşte nereye gitmiştik? Yani böyle ahiret soruları var ya hani. Bunları niye unutuyorsunuz?
Yani ilk buluşma mesela bence şöyle bir durum olabiliyor. Biz ne zaman beraber olmaya başladık kısmı. İlişkinin mesela start tarihi var mıdır? Ya biz bugün başlıyoruz, hadi anlaşmaları imzalayalım. Didem işte bilmem X kişisi, Reha bilmem X kişisi, sözleşmeleri imzaladık ve ilişkiye başlıyoruz. Böyle bir tarih mi var? Ben burada aklıma şu an geldi ama yani ilişkinin başladığı ilk buluşmanın tarihi olabilir belki. Öyle
Reha,
mi oluyor?
Yani bence ilişkinin ilk başlama tarihi tabii ki de var. Yani şimdi şöyle mi oluyor? Şimdi kavgalar gibi hızlıca olmuyor biliyorsun. Yani evet, ayrılıklar çok ani oluyor. Evet. Ama onun böyle bir flörtleşme, hani tamam artık biz galiba yakında sevgili olacağız dediğin böyle bir süreci var değil mi?
Sevgili olacağız
hani
dediğin zaman
örneği gibi.
Sevgili olacağız dediğin zaman mı mesela ilişkinin başlama tarihi, bütün erkekler adına bir aydınlanma olsun arkadaşlar. Mesela biri bize işte tanışma yıl dönümümüzü neden hatırlamıyorsunuz diye sorduklarında, eğer hemcinsler varsa burada bir bilirkişiden ya da bir kadından görüş almış olalım. Şimdi tanıştığımız ve ilk buluştuğumuz zaman mı geçerlidir? Ya adım adım sevgili olmaya başladığımız, böyle gece gece mesajlaştığımız, bilmem ne işte herkesin böyle tersten gülen yüz yolladığı, ne bileyim kalpler, ponçiklikler, cicimaylarını yaşadığı tarih mi? Ki çünkü bu göreceli. Yani burada o zaman ilk buluşmayı baz almamız lazım.
İlk buluşma neye göre ilk buluşma? Yani sevgili olarak ilk buluşma mı, yoksa hani böyle birbirini yakından tanımaya başlıyorsun, onlar da buluşma?
İşte hangisi?
Bence
tarihi hatırlamalıyız yani?
Ben kadınlar adına genelde nasıl cevap vereceklerine dair bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii. Sonra bir şey geldi aklıma, onu söyleyeceğim.
Tamam, söyle hadi istiyorsan.
Yok, önce sen söyle.
Tamam, söylüyorum. Yani şimdi çok açıkça bir şey var değil mi? Şimdi iki yetişkin birey birlikte olmaya karar verdiğinde bir kere bir ten teması başlıyor değil mi? Ya elini tutuyorsun, ya işte ona sarılıyorsun, ya işte öpüşüyorsun, bir şey oluyor. Yani artık normal iki arkadaştan öbür evreye bir geçiş var. İşte o gün.
Ha, ilk buse, ilk el tutma.
İlk temas,
tamam.
Evet.
Peki neden böyle işte dedim ya, biraz önce sana tarihler sıraladım. Buluşma var, ilk temas var, elini tutma var, işte öpme var, sonra işte sevişme var. Her şeyi hatırlamak zorundayız ya. Yani
abartma, kadınlar, her şeyi hatırlamak zorunda değilsiniz.
Kadınlar,
İstediğimiz 3-5
tamam,
tane şey var.
Tamam, 3-5 mesela. 3 tane şey var diyelim. Kadınlar bir ilişkinin bence vergi müfettişi gibi. Ciddi söylüyorum. Yani mesela bir erkek hayatında neyi? 3 tane şeyi unutmaz. Ticaretle uğraşıyorsa ya da 2 tane şeyi. KDV, stopajı unutmaz. Doğum günü, yıl dönümü. Unutursan vergi cezası gibi büyük cezalar ve yaptırımlarla da karşılaşabilirsin. Kadınlar neden bir ilişkinin içinde sürekli olarak müfettiş gibi, denetmen gibi bir sorgulayıcı yapıda ve bak bunu hatırlamazsam bu başına gelebilir korkusunu erkeklere hissettiriyor.
Neden biliyor musun? Çünkü bence erkekler zaten duygularını çok az tarif edebildikleri için, karşı tarafı hissettirdikleri için, yani seviyor mu, değer veriyor mu? Aslında böyle bu ilişkideki böyle bir tik gibi. Yani evet, beni gerçekten önemsiyor. Çünkü benim işte birlikte olduğumuz ilk günü asla unutmamış ve bugün bir buket çiçekle geldi. Ya da ne bileyim, bugün bana bir şey hatırlattı, bana bir armağan aldı. Biz kadınlar duygularımızı daha iyi ifade edebiliyoruz. Mesela ben bir yerde dinlemiştim. Bir dizi miydi, film miydi hatırlamıyordum. Bir replikti. Kadın soruyor, diyor ki beni seviyor musun diyor. Adam gayet düz cevap veriyor. Diyor ki sevmesem niye seninle beraber olayım ki? Hatta şu an niye senin yanında olayım ki? Şimdi bence zaten bir ilişkiye bakış açısında, yani iki karşı cinsin farklılıklarından bahsedelim burada. Yani ikisi de o kadar farklı. Kadın duymak istiyor. Hatta zaman zaman bunu hissetmek istiyor. Erkek zaten bunu eylemiyle gösteriyor. Yani diyor ki ben senin yanındayım, işte buradayım. Yani gidebilirim ama bak gitmiyorum.
Veya bir ödül gibi falan.
Ödül gibi değil ama yani çok düzsünüz ya siz. Bak bunu evet, kabul edelim. Yani on off var ya hani Cem Yılmaz'ın evet, evet, şeyi. Bence o çok güzel bir tarif. Hani sizde bir şeyin grisi yok. Bizde öyle değil.
Yani mesela mavi mavidir ya. Evet. Bir kadın için asla mavi sadece mavi değildir. Onun bir sürü tonları vardır. Evet. Bence mavidir. Erkek için kırmızı kırmızıdır. İşte tuttuğumuz takımlar bile renkleri bellidir işte. Mesela fuşya kırmızısıyla aslan yavrusu ağzı bir renk takım yoktur yani. Şimdi güldük, eğlendik. Ben sana anlattım başarısızlıklarımla ya da bence başarılı. Hala hissetmek önemli bir durum. İnsanlar hissiz bir şekilde pek çok şeyi paylaşmayı, sadece ilişkim olsun diye yaşamayı tercih eden insanlar bile var. Ama bunun dinamizmini korumanın bir yolu var mı yani? Bilim bunu açıklasın artık.
Yani birincisi şu. İster evli ol, istersen işte 5 yıllık birlikteliğin olsun. Ya bir kere flörtleşmeyi unutmamak gerekiyor. Yani hele ki hani bence başka bir podcast çekmeliyiz. Yani aşk evliliği öldürüyor mu? Mesela bu ayrı bir konu.
Onu bambaşka bir
bence bambaşka bir yerden alırız hele. Yani çünkü hepimizin hani ucuz tarafları var, pahalı tarafları var. Hepimizin gerçekten defoları var, güçlü tarafları var. Bizim için önceliklerimiz var. Yani hepimizin farklı farklı var. Fakat hani işi flörtlüğü bıraktığın zaman, yani flört etmeyi bıraktığın zaman, aynı evin içinde yaşasan bile, 3 tane çocuğun olsa bile, o zaman bence o ilişkinin dinamiği gerçekten bitiyor. O zaman rutine bağlıyorsun.
Sıkıcı oluyor.
Flörtlükte ne vardır? Hadi gel beraber sayalım. Yani bir kere yaramazlık vardır değil mi?
Evet.
Tabii. Bir kere böyle fevri olmak vardır. Yani nerede, ne zaman, ne yapılacağı belliydi. Hani aniden buluşalım. Bir ararsan seni çok özledim. Hadi gel buluşalım. Değil
tabii
mi?
Tabii. Yani koşa böyle, koşa gitme
tabii hali. Tabii fevrilik vardır.
Cem Yılmaz'ın yani esprisinde var ya hani Sabiha Gökçen'e bırakıp dönmek dediğimiz. Bir erkeğe bunu yaşatabilecek enerji flörttedir yani.
Doğru. Aynen öyle.
Çünkü o ilişki ve rutine bindikten sonra ben seni köprüden alayıma dönmeye evet başladığında bence dinamizm
seni
bozulmaya başlıyor.
Seni metrobüse bırakayım var bir de.
Evet.
O daha fenası. Dolayısıyla hani şuraya geleceğim. Yani çatı ismi olarak bence flörtleşmek. Ama flörtleşmenin altında o hani bazen hoyratlık da vardır, tamam mı? Böyle haytalık vardır mesela evet, flörtlükte. Bir de özen vardır. Yani buluşacağın zaman hemen böyle bir aynaya bakarsın. İşte üstüne başına bakarsın. Kendini bir kontrol edersin falan. Sonra bir plan yaparsın. Dersin ki bir dakika nereye gideriz? Şimdi bana derse ki ben bir öneririm. Yani bir özen var özetle. Bence en temelinde bir kere o flörtleşmeyi asla bırakmamak var. Yani böyle o yaramazlıklar var ya, küçük yaramazlıklar. O küçük yaramazlıkların hiçbir zaman bitmiyor olması lazım. Ve özlemin de bitmiyor olması lazım. Ama bunun için de işte o ilişkiyi rutine bağlamamak gerekiyor. Yani bu işin panzehiri bana göre bu. İkincisi, bana göre en temeldeki şey güven.
İnsanlar bu güvensizliği o kadar sığ bir şekilde aldatma mevzusuna indirgediler ki, bence aldatmak sadece işte başka birine yaklaşmak gibi değildir. Birbirine yalan söylediğini ya da hissedemediğini hissettiğin anda da o güven zedelenmesi ve kandırılıyormuş hissi ortaya doğması çok kötü bir şey. İlla başka birinin varlığı güveni bozmaz. Bilakis iki kişinin var olmadığı şeyler de güveni bozabilir.
Çok güzel. Yani aynen öyle. Bir de güven, ben mesela şöyle tarif ediyorum. Çok zor bir durumumda olduğumda ilk arayacağım kişi o mudur? Ve ilk aradığımda hiçbir şey söylemeden sadece sana ihtiyacım var, gelir misin dediğimde bana sadece neredesin sorusunu sorup atlayıp gelebilen biri mi? Yoksa işte neden, ne kadar süre, sen bu tarafa gelebilir misin gibi bir takım pazarlıklar yapıyorsa. Yani güven kısmı orada çok önemli. Bir de hatta benim şöyle bir tezim de var. Bence beraber olabileceğin ya da evleneceğin kişiyi bulmak çok kolay. önemli olan sağlıklı bir şekilde ayrılabileceğin birini bulabilmek. Ya kadın bence değerli hissetmek istiyor kendisini ilişkide. Yani hani kadın bence güçlü erkek istiyor. Ama bu güç, yani sadece para, kariyer falan, öyle güçten bahsetmiyorum. Dirayetli olmak vardır ya hani böyle. Hani bir konuda dayanıklı olmak, ruhsal dayanıklı olmak.
Direnmek.
Direnmek. Bence yani bir ilişkiyi dinamik tutan en... Çünkü kadın, bence bu erkek için de geçerli olabilir. Bunu konuşmuştuk galiba seninle. Hayran olmak istiyor karşı tarafa. Yani bir şeyine hayran olmak istiyor. Bu genellikle kendinde var olmayan ve henüz kendinde yaratamadığı bir özellik oluyor. Dolayısıyla güç dediğimiz şey aslında onun içine giren herhangi bir özellik olabilir. Dolayısıyla bir ilişkiyi bence dinamik tutmanın en önemli tarafları bu dört madde diyebiliriz. Yani ben maddeleştirmeyi burada hiç sevmem. Yani böyle formülize etmeyi de hiç sevmem. Her ne kadar çok kurumsal olsan da ve sen buna çok kızsan da buradan çok sıyrılmaya çalışıyorum. Ama hani akılda kalması açısından söylüyorum. Ben bunu kadın açısından baktım. Bir de istersen sen de hani erkekler gerçekten bir ilişkide yani ne olmazsa olmaz ya da nasıl kendilerini daha iyi hissediyorlar?
Bunu erkek mesela özel hissetmeyi seviyor ama... Çok fazla özel hissetme de zaten her erkek diyor ya annesini arayanlar falan vesaire gibi bir örneklemeler yapıyor. Bence erkekler annesinin sevgisinden de ve o bunaltıcılığından da sıkılmış olabilir. Yani bir erkeğe anne gibi de yaklaşmamanız lazım. O ikisi başka noktalardadır. Senin dediğin bir şeye katılıyorum. Erkek ya da kadın olmaksızın bence eksik parçalarımızı arıyoruz. Kocaman hayatımız bir tabloysa aşk dediğimiz bu kavram parçası başkasının elinde olan ve sadece... Onun koyabileceği bir an gibi hissediyorum. Aşkın gölge oyunları dedik. Güzel de bir podcast bölümü çektiğimizi düşünüyorum. Beğendiniz mi Didem Hanım?
Ben çok beğendim.
Kapanış sizden gelsin.
O zaman şöyle diyelim. Aşkın gölgesinde kalmayın. Belki de ışık başka yerden vuruyordur.
Bitti. Yeni bölümde görüşürüz arkadaşlar.
Görüşmek üzere.